geliyor?
Adnan Acar pasajı. Olağanüstü bir gece. Stefan Zweig. Çeviren İlknur İgan. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Şimdi iyi biliyorum ki ben o zaman sarhoştum. Kanımda her şey, atlı karıncaların çanının gümbürtüsü, erkeklerin el attığı kadınların hafif has kahkahaları, müziğin karmaşası, eteklerin uçuşması, hepsi birbirine karışmış, çılgın gibi akıyordu. En küçük ses bile içime saplanıyor, sonra bir kez daha burkularak şakaklarımda zonkluyordu. Her dokunuşu, her bakışı olağanüstü bir hassasiyetle sinir uçlarımda hissediyordum. Deniz tutmasında olduğu gibi. Ama bunların hepsi baş döndürücü bir kalabalığın içinde oluyordu. İçine düşmüş bulunduğum durumun karmaşasını sözcüklerle ifade etmem olanaksız. Ama belki de bunu en iyi bir benzetmeyle anlatabilirim. Gürültüyle, duygularla, seslerle aşırı dolmuş olduğunu söylerken, bir an sonra aksını kırabilecek bir basınçtan kurtulmak için tüm çarklarıyla delicesine dönen bir makine gibi aşırı ısınmış olduğumu kastediyorum. Kızışmış kanım parmak uçlarımda atıyor, şakaklarımda zonkluyor, boğazımı sıkıyor, alnımı zorluyordu. Yıllar süren duygusal uyuşukluktan sonra bir anda beni kül eden bir ateşe yakalanmıştım. Şimdi kendimi açmam, kendi içimden fırlayıp çıkmam, bir sözcükle, bir bakışla kendimi anlatmam, dışıma taşmam, kendimi elden çıkarmam, teslim etmem, basitleştirmem, çözmem gerektiğini hissediyordum. Suskunluğun beni bu sıcak, akışkan, canlı unsurdan ayıran sert kabuğundan kurtarmalıydım kendimi bir şekilde. Saatlerden beri hiç konuşmamış, kimsenin elini sıkmamış, kimsenin anlayışlı ve soran bakışlarıyla karşılaşmamıştım. Ve şimdi yaşadıklarımın akını altında bu uyarılmışlık hali suskunluğun karşısında büyüyordu. Hiç ama hiçbir zaman binlerce insanla birlikte dalgalandığım, dört bir yanımdan sıcaklıkla ve sözcüklerle kucaklandığım ama yine de bu doluluğun akışından kopuk olduğum şu anki kadar büyük bir paylaşma, bir insan yakınlığı ihtiyacı duymamıştım. Denizde susuzluktan ölen biri gibiydim. Bir yandan da bu eziyetin her an arttığını, sağımda solumda her an yabancı bir şeylerin birbirine dokunarak birleştiğini, civa küreciklerinin oyun oynarcasına bir araya geldiklerini görüyordum. Delikanlıların tanımadıkları kızların yanından geçerken onlara laf attıklarını ve daha ilk sözcükten sonra kollarına girdiklerini, her şeyin buluştuğunu ve birleştiğini gördükçe içimi bir kıskançlık kaplıyordu. Atlı karıncada bir selam, gerçekten bir bakış yetiyordu. Ve birbirlerini tanımayan insanlar bir sohbete girip kaynaşıyorlardı. Belki de birkaç dakika sonra tekrar ayrılmak üzere. Ama yine de bir bağdı, buluşmaydı, anlaşmaydı. Ve o an benim tüm varlığım bunlar için tutuşuyordu. Oysa sosyal ortamlarda konuşma becerisine sahip, tarzına güvenen ve aranan bir sohbet arkadaşı olan ben korkudan ölüyordum. Benimle alay edecekleri endişesiyle o geniş kalçalı hizmetçi kızlardan biriyle konuşmaya çekiniyordum. Hatta biri tesadüfen benden yana baktığında gözlerimi yere çeviriyordum. Ama içimden tek bir sözcük için yanıp tutuşuyordum. Bu insanlardan ne istediğim kendim için bile net değildi. Sadece yalnız kalmaya ve kendi ateşimle kavrulmaya daha fazla dayanamayacaktım. Fakat bütün bakışlar beni yalayıp geçiyordu. Kimse varlığımı hissetmek istemiyordu. Bir ara 12 yaşlarında üstü başı dökülen bir oğlan yakınıma geldi. Işıkların yansısı bakışlarını aydınlatmıştı. Hoplayan tahta atlara öylesine bir özlemle bakıyordu ki. Küçük ağzı susuzluktan yanarmış gibi açık duruyordu. Belli ki binecek parası yoktu ve diğerlerinin bağırışlarından ve kahkahalarından pay çıkarmaya çalışıyordu. Kendime ite kaka yol açarak ona yaklaştım ve ''Sen de bir tur binmek ister misin?'' diye sordum. Fakat sesim niçin böyle titremiş ve tiz bir şekilde çatlamıştı. Bana baktı. Korktu. Niçin? Niçin? Sonra kıpkırmızı oldu ve tek bir şey söylemeden kaçıp gitti. Yalın ayak bir çocuk bile benden bir armağan kabul etmek istemiyordu. Öyle hissediyordum ki bende onlara korkunç, yabancı gelen bir şey vardı. Bu yüzden hiçbir şekilde aralarına karışamıyor, beni saran bu yoğun kitleden kopuk bir şekilde suyun üzerinde bir yağ damlası gibi tek başıma yüzüyordum. Fakat pes etmedim. Daha fazla yalnız kalamazdım. Tozlu rugan ayakkabılarımın içinde ayaklarım yanıyordu. Çıkan dumanların yoğunluğundan boğazım kurumuştu. Etrafa bakındım. İki yanımdan akan insan selinin arasında küçük adacıklar gibi duran yeşil alanlar vardı. Buralarda halktan insanlar çıplak tahta sıralara oturmuş, kırmızı kareli örtüler serili masaların başında biralarını içiyor, pazar günü pipolarını tüttürüyorlardı. Görüntü çekiciydi. Birbirlerini tanımayan insanlar bir arada oturmuş, sohbet ediyorlardı. O çılgın kargaşanın ortasında bir parça huzur vardı burada. İçeri girdim. Masaları gözden geçirdim. Sonunda iri yarı bir esnafın karısı, iki neşeli kızı ve küçük oğluyla birlikte oturduğu bir tanesini gözüme kestirdim. Müziğe uyarak başlarını sallıyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Onların huzurlu ve neşeli bakışları beni rahatlattı. Nezaketle selam verip bir sandalyeye dokunarak oturmak için izin istedim. Kahkahaları anında dondu. Bir an hepsi sessiz kaldı. Sanki her biri bir diğerinin onayını bekliyordu. Ve sonunda kadın adeta şaşkınlıkla "Buyurun lütfen, buyurun," dedi. Oturdum ve anında varlığımla onların o dizginsiz neşesini yerle bir ettiğim duygusuna kapıldım. Çünkü masaya birden tedirgin bir sessizlik çökmüştü. Gözlerimi üzerinde tuz ve karabiber tozlarının birbirine karışarak kirlettiği masa örtüsünden kaldırmaya cesaret edemesem de hepsinin hayretle beni izlediğini hissettim ve derhal üzerimdeki özel seçilmiş takımla, Paris modeli silindir şapkamla, güvercin grisi kravatımdaki inci iğneyle bu alt tabaka lokantası için fazla şık olduğumu anladım. Ne yazık ki çok geç. Şıklığım ve yaydığım lüks dalgaları burada da hemen düşmanca ve bulanık bir atmosfer yaratmıştı. Ve beş insanın bu suskunluğu beni acı bir umutsuzlukla tekrar tekrar kırmızı karelerini saydığım masaya giderek daha fazla yapıştırdı. Utanç beni olduğum yere çivilemişti. Aniden kalkıp gidemiyordum. Utanç dolu bakışlarımı kaldırmaya bile korkuyordum. Sonunda garsonun gelip ağır bira bardağını önüme bırakması benim için bir kurtuluş oldu. Böylece bir elimi hareket ettirme ve bardağın kenarından ürkerek de olsa masaya bir göz atma fırsatı buldum. Beşi de beni izliyordu gerçekten. Nefretle değilse de sessiz bir hayretle. Kendi basit dünyalarına sızmaya çalıştığımı görmüşlerdi. Orada kendi dünyama ait olmayan bir şeyleri aradığımı, beni oraya sevginin, ilginin, valsin, biranın, pazar keyfinin verdiği berrak neşenin değil de anlamadıkları ama kuşku duydukları bir hevesin çektiğini, ait oldukları sınıfın saf içgüdüsüyle hemen sezmişlerdi. Aynı atlı karıncanın başında armağanımı kabul etmeyen o küçük oğlan gibi. Aynı koca kalabalığın içinde benim şıklığımdan, görmüş geçirmiş halimden farkına varmadıkları düşmanca bir duyguyla kaçan onca insan gibi. Yine de onlara söyleyecek basit, yürekten, gerçekten insanca iki sözcük bulabilsem, babanın veya annenin bana karşılık vereceklerinden, kızların hoşnutlukla gülümseyeceğinden, oğlanla atış barakalarından birine gidip çocukça eğlenebileceğimden emindim. 5-10 dakika içinde kendimden kurtulup sıradan bir sohbetin rahatlatıcı ortamına kabul edilebilir, gönülden bir içtenlikle hatta memnuniyetle karşılanabilirdim. Ama o basit sözcükleri bulamıyor, sıradan bir sohbeti başlatamıyordum. Olmuyordu. Gereksiz, budalaca ama ağır basan bir utanç boğazımı düğümlüyordu. Ve ben bu basit insanların masasında gözlerim yerde, üstelik oradaki uygunsuz varlığımla pazar gününün son saatlerinin tadını kaçırmanın azabı içinde bir suçlu gibi oturuyordum. Orada öyle çakılmış gibi dururken buna benzer yüzlerce masanın, binlerce dost insanın önünden bir kez bile bakmayı düşünmeden sadece kendi dar elit çevrem içindeki başarıya ve takdire önem vererek geçip gittiğim onca yılın kayıtsızca kibrinin kefaretini ödedim. Ve yaşadığım şu dışlanmışlık halinde ihtiyaç duyduğum dolaysız iletişimin, o iddiasız sözcüklerin etrafının içimde sımsıkı örülmüş olduğunu hissettim. Böylece o güne kadar özgür bir insan olan ben, garson sonunda gelene kadar eziyet içinde büzülerek, durmadan masa örtüsündeki kırmızı kareleri sayarak bekledim. Hesabımı isteyip ödedim. Neredeyse dokunmadığım birayı masada bırakarak kalktım ve vedalaştım. Masadakiler dostça karşılık verdiler ama yadırgadıkları da belliydi. Ben arkamı döner dönmez o yabancı cisim aralarından atılır atılmaz masadaki canlılığın ve neşenin geri döneceğini, sıcak ve samimi sohbetin kaldığı yerden devam edeceğini bakmadan biliyordum. Adnan Acar Pasajı. Ayakkabı kurmuş. Elemanlar meşgul etme. Sokayı varıyor.